Ayrım 19.
Hasan Fehmi'nin bu mütevazı ve biçare gazetecinin birkaç damla kanla aralarında kazdığı uçurumu kapatmak kabil olsa bile buna teşebbüs etmeye elbette ki lüzum görmezdi. Sadece şiddetli bir intikam siyaseti takip etmeyecek, cemiyetin tahakküm ve tetiş işlerine bulaşmamış, kenarda köşede kalmış eski iddiatçılara herhangi bir fenalık ve haksızlık yapmayacak, yaptırmayacaktı. 44. Ve Dolmabahçe Sarayı'nın veliahtlara mahsus dairesinde 33 yıldan beri yaşayarak 65 yaşına gelmiş ve türlü hastalıkla çökmüş bulunan Mehmet Reşat Efendi, her zamankinden derin, artık kati bir ümitsizlik içinde beyaz takkeli başını Buhari-i Şerif ile Kur'an-ı Kerim'in sayfelerinden kaldırmıyor, adamlarının şehirden getirdikleri haberlerden ve uzun müddet okumaya dayanamamakla beraber göz gezdirmeyi de ihmal etmediği gazetelerin dilinden büyük bir adirinin taht ve tacının birdenbire ne derecede emin ve muhkem bir hal almış olduğunu anlayarak nihayetsiz bir hüzün ve bir yorgunluk içinde kendini güya ki 90'a varmış hissediyordu. 10 Temmuz'dan sonra canlanıp neşelenen, ümitlere düşen ve efendileri padişah olduğu takdirde yeni sarayda hangi mühim mansıbı ihraz edebileceklerini sorup, muhayyel başkatipliklerin, başmabeyinciliklerin, ikinci mabeyinciliklerle hazine-i hassan hazırlıklarının tepşiri üzerine şehzade-i şükran ve minnet nümayişleri içinde kaç kere eteklemiş olan adamları ise gamlı ve ağır görünüyor, hatta bezginliklerini gizlemiyorlardı. Osmanoğulları arasında tahta çıkmamak şartıyla hiç kimsenin erişmemiş bulunduğu bir yaşa varmış olan bu yorgun ve hastalıklı şehzade aynı bezgin hali hareminde bile hissediyordu. 4 nikahlı karısı kadın efendilik hülyalarının hiç tahakkuk etmeyeceği hususunda hasıl ettikleri tam kanaatten dolayı arslanlarına karşı duydukları istifafı öyle sanıyordu ki artık gizleyemiyor, hatta bunu gizlemeye bile çalışmıyorlardı. İltifatlarına da baş gözdeğiyle beraber nice zamandır ancak sonuncusu mazhar olan bu 4 kadın vaziyetinin daha da ümitsiz bir hal aldığını, bütün saflıklarına ve cahilliklerine rağmen acaba nasıl sezmişler, bunu kimden anlamışlardı? Bunu nispeten en akıllıları olup ziyadesiyle sarışınlığı, çini mavi gözleri ve hantal vücudu ile biraz da kendisine benzeyen Gamres Hanım öğrenmiş ve ortaklarına anlatmış olacaktı. Gambes Hanım'a da veliahtın 3 oğlunun büyüğü olup kendisinden dünyaya gelen Mehmet Ziyaettin Efendi haber vermiş olacaktı. Kaldı ki Reşat Efendi'nin asıl ızdırabı abisinin ıskatı üzerine tahta çıkması ihtimallerinin artık tamamıyla yok olmuş görünmesinden ileri gelmiyordu. Kendisini kardeşinden çok ihtiyarlamış hisseden ve o tahtta kalacaksa ölümüyle padişah olacak kadar yaşayamayacağına kani bulunan biçare şehzade, ömrünün bakiyesini hiç değilse veliaht sıfatıyla geçirememek korkusu, bu korkunun ızdırabı içinde kıvranıyordu. Gerçi iddiatçıların ikballeri esnasında alıp yürümüş olan rivayet, yani Sultan Hamid'in hali ve kendisinin veliahtlıktan ıskatıyla amcaları Abdülaziz'in büyük şehzadesi Yusuf İzzettin Efendi'nin tahta çıkarılacağı iddiası artık tamamıyla yok olmuş demekti. Fakat Sultan Hamid yıllardan beri beslediği her tarafta söylenen arzuyu tahakkuk ettirmeye, yani sevgili oğlu Burhanettin Efendi lehine veraset şeklini değiştirmeye kalkarsa buna kim karşı gelecek? Başta kendisi olmak üzere saraylarında aciz ve çoğu para sıkıntıları içinde bunalmış yaşayan şehzadeleri hangi kuvvet koruyabilecekti? Burhanettin'in ismi şimdiden gazetelerde askerin hamisi olacağına dair verdiği beyanat münasebetiyle geçiyordu. Veliaht 4-5 günden beri 9 aylık hürriyet devresindeki hareketlerinin muhasebesini sabahtan gece yatıncaya kadar yapıyor, biraderini hiddetlendirecek mahiyetteki hareketlerini sıralayıp tahlil ediyor, bunların onda uyandırmış bulunması icap eden gazapların unutulabilecek yoksa unutulamayacak neviden mi olduklarını tayin ve tespite çalışıyordu. Gerçi bazı adamlarının sözlerine uyarak gazetelere beyanat vermeye, 33 yıl geçirdiği yarı mahpus hayatı anlatmaya kalkmamış, bu hususta temkinli hareket etmiş, hürriyetin ilanından sonra Yıldız'a gittiği zaman da biraderine karşı tazimde kusur eylememişti. Fakat adının anılmasına bile Sultanahmet'in tahammül etmediğini bile bile Beyoğlu'nun fotoğrafçısına niçin resim çıkartmış, bu resmin fotoğrafçı camekanında teşhirine müsaade edip gazete mecmua sütunlarında neşrine imkan vermişti? Bembeyaz saç ve bıyıklı, ihtiyar ve sarkık çehresini aleme göstermekle sanki ne kazanmıştı? Hele Resne dağlarına kaçmak suretiyle ihtilal hareketine başlayan kulağısı Niyazi Efendi'ye iltihak ederek onunla dağlarda dolaştığı ve hürriyetin ilanı üzerine kendisiyle beraber manastıra girip tebrikler kabul ettiği söylenen geyik İstanbul'a getirilerek bilmem ne menfaatine teşhir edildiği zaman cümlesi çarpık fesli, ağırbaşlı ve asil güzeli de ziyadesiyle şişman üç oğlunu peşine takıp ne diye bu geyiği seyre gitmiş, gittiğinin gazetelere geçmesine ne diye imkan vermişti? Vaka Reşat Efendi biraderinin bunları ancak istihfafla karşılayacağını düşünerek bu yaptıklarına büyük bir ehemmiyet vermiyor, ancak yaptığı münasebetsizliklerin bir tanesinden pek korkuyordu. Bu vahim münasebetsizlik, Mebusan Meclisi'nin açılmasına davet edilmediği sırada ve kendisini nihayetsiz derecede unutulmuş hissederek adamlarının, bu arada bunların en zekileri olan Sabit Bey'in tavsiye ve tertiplerini kabul edişi, sarayına deniz tarafından geceleyin gizlice girmek istemiş bir adam hikayesinin ortaya salınmasına müsaade etmesi olmuştu. Matbuat sütunlarında yazılıp meclis müzakerelerine kadar geçecek olan bu hikayeyi baştan başa düzmüşler, söylemesi gereken şeyleri kendisine ezberletip çağrılan gazetecilere tekrar ettirmişlerdi. Bu suretle kendisini 33 yıl hür yaşatmamış olsa bile hiç olmazsa hayatını korumuş ve haklarını elinden almamış olan biraderini açıkça katillikle itham etmiş, herhalde zihinlere bu şüpheyi yaymış değil miydi? Şimdi bütün kudretini ele geçiren Sultanahmet bunu affedecek miydi? Yüzleri hayli zamandır eskimiş eşya ortasında pencerelerden baktıkça Üsküdar'la Kuzguncuk sahillerini ve sırtlarını seyrede ede ihtiyarladığı bu yazın fevkalade sıcak ve kışın rutubetli ve gamlı veliaht dairesinden de acaba çıkarılacak ve arada bir gitmesine müsaade edilen Balmumcu çiftliğine yaz kış hapis mi edilecekti? Oradaki iki küçük köşke nasıl sığarlardı? Dört karısı, gözdesi, üç oğlu, ziyadesiyle şişman olanı bekar bulunduğundan öteki ikisinin haremleri ve ilkinin kızları, bu kadar cariye, bu kadar adam. Havai olduklarını bildiği oğullarıyla dertleşmesine de imkan yoktu. Esasen kendileriyle yüz göz olmayı da kabul edemezdi. Harem halkına geçen 9 ay esnasında hürriyeti hemen hiç tattırmamış olmakla beraber oğulları hayli gezip tozmuşlardı. Şimdi yeniden dört duvar arasına kapanmaya tahammül edebilecekler miydi? Babası 5. Murat'la 28 yıl Çırağan Sarayı'nda mahpus kalmış olan şehzadesi Selahattin Efendi'ye, o talihsiz ve padişahlığı sözde kalmış olan hükümdar ölünce Sultanahmet nisbi bir hürriyet vermiş, murakabe altında kalsa bile şehirde gezmesine müsaade etmişti. Kendi oğullarının Mehmet Ziyaettin, Mahmut Necmettin ve Ömer Hilmi efendilerin bu misale ve Sultanahmet'in babaları ölmüş, taht sıraları da gayetle uzak genç şehzadelere karşı esirgemediği alaka ve bahşettiği cüzi serbestliğe bakıp, madem ki padişah olmadı ve olmayacak, bari ölse de kurtulsak diye düşünmedikleri, hele bundan sonra hep bunu düşünmeyecekleri ne malumdu? 45. Sadrazam, Ayan'dan sabık Hariciye Nazırı ve Londra Büyükelçisi Ahmet Tevfik Paşa, Osmanlı Sarayı'nın adabına tam bir riayetle beraber bütün bir ömür denecek kadar uzun seneler girip çıktığı garp saraylarındaki reveranslardan da ilham alan bir zarafetin saygı tezahürleri içinde ilerlemiş, mükerrer ve yerden temennalarla hükümdarı selamlamıştı. Eteğini öpmesine onun tarafından müsaade edilmeyince biraz geri çekilip gösterilen koltuğa elleri göğsünde kavuşmuş olarak iliştikten sonra da ahval hakkında malumat arz etmek üzere emre muntazır oldu. İkinci Abdülhamit mültefit bir eda ile "Haberler nasıl paşa?" diye sorunca izahat vermeye koyuldu. İstanbul'da vaziyet tamamıyla tabii bir hal almış. Birinci orduda inzibat yeniden kurulmuştu. Meclis-i Mebusan pek sakin bir manzara arz ediyor. Müzakereler tam bir sükun ve vekar içinde geçiyordu. Kabine pek kısa bir program hazırlamıştı. Eğer bu program tasvib-i Hümayun'a mazhar olursa sadrazam bunu yarın heyete okutacaktı. İtimat reyi alacağında şüphesi yoktu. taşraya gelince her tarafta asayiş mükemmeldi. Adana'dan da artık tamamıyla iyi haberler geliyordu. Tevfik Paşa maruzatını Saye-i Şahane'de vaziyetin her tarafta normal bir mahiyet almış olduğunu temin ederek bitirdi. Sultanahmet yeni sadrazamının sözlerini dikkatle hiç kesmeden başı biraz eğik dinlemişti. Tevfik Paşa sükut edince başını kaldırıp elini uzattı. Bahsi geçen kabine programını alıp ağır ağır okudu. Fakat program o kadar kısa bir şeydi ki ağır ağır okunmasına rağmen pek çabuk bitti. Sultanahmet büyük bir değer vermediğini de hissettiren bir eda ile "Münasip!" diye bu kağıdı iade ettikten sonra biraz çukur koyu mavi gözlerinin bütün dikkat ve kuvvetiyle muhatabını sararak konuştu. Vaziyeti az evvel pek etraflı, güzel bir şekilde hülasa buyurdunuz. Payitahta ve bütün Anadolu ile Arabistan vilayetlerinde endişe verecek mahiyette hiçbir şey yok. Ancak 3 Rumeli vilayetinde kaynaşma tekrar başlamış bulunuyor. İstanbul'dan pek kahramanca kaçanlar Selanik yolunu tuttukları gibi ataşe militer sıfatıyla Berlin, Viyana ve Paris'e yollanan hürriyet kahramanları Enver, Hafız Hakkı ve Fethi Beyler de terki vazife ile aynı yere müteveccihen yola çıkmışlar. İstanbul'a karşı harekete geçecek ordunun başında yeni şanlar kalacaklar. 3. Ordu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa'yı ben yetiştirdim. Büyük mevkilere yükselttim. Kosova gibi mühim bir vilayete ben vali gönderdim. Selanik ve civarında hasıl olan galeyanı teskin etmesi icap eder. Ancak insanların sadakatlerine ve nimet şinaslıklarına güvenmenin caiz olmadığını bu son ayların vukuatı kafi derecede ispat etmedi mi? Herhalde muhakkak olan şey Selanik ve Manastır'da galeyanın başladığı, hatta bu galeyanın fiili bir mahiyet alarak her iki şehirde de İstanbul üzerine yürümek için kuvvetler hazırlanmasına girişildiğidir. Bu kuvvetlerde her ırka mensup insan, Hristiyanı, Yahudisi hep bulunacakmış. Bunlara kumanda edip başlarında İstanbul'a gelmekten, bir nevi alemdar Mustafa Paşa kesilip karşıma çıkmaktan Mahmut Şevket Paşa haya edebilir. Fakat kuvvetlerin tamamıyla toplanıp yola çıkmalarına, ilerlemelerine mani olacak mıdır? Bunu istese bile azim ve iradesi kafi gelecek midir? Bütün bu sözleri pek tabii ve sakin bir eda ile, sade sesine bazen bir istihza hafifliği veya bir hicvin ısırması gele gele söyledikten sonra Sultanahmet sustu ve sol elinin ince uzun parmaklarını yanındaki geridonun üzerine hafif hafif vurarak sadrazamının yüzüne gelen şaşkın ifadeye baktı. Sen 13 yıl süren Hariciye Nazırlığında da bazı politika hadiselerini benden öğrenir ve şaşıp kalırdın. Ama o zamanlar vaziyet böyle mühim ve vahim değildi. Ben vaziyete hakimdim. Öğrenememiş olmaklığının büyük ehemmiyeti, büyük zararı yoktu. Fakat şimdi ziyadesiyle tehlikeli, korkunç günler gelmek üzere. Sen de bizzat anlamış olacağın veçile uykudasın diye düşündüğüne hükmetmek bir hata olmazdı. Tevfik Paşa, bunları kimden öğrendiniz, hangi menbaadan aldınız tarzında bir şey sormaya cesaret etmedi. Hatta keyfiyet şahsına karşı tertip edilmiş mevkum suikastler haber veren gülünç bir takım jurnallere taalluk etmeyince Sultanahmet'in pek makul düşündüğünü ve ancak inanılmaya layık şeylere inandığını uzun senelerin tecrübeleriyle bildiği için hükümdarca söylenen şeylerin sıhhatlerinden de şüphe etmedi. Şu halde Manastır'la Selanik'te toplanmaya başlamış kuvvetleri bundan tamamıyla toplanmadan ve hele yola çıkmadan önce dağıtmak, hiç değilse yolun başında durdurmak icap ediyordu. Bu kuvvetler Selanik vilayeti hududunu geçerek Edirne vilayeti topraklarına girer ve üzerlerine o zaman İstanbul'dan 1. Ordu kuvvetleri yollanırsa, istiklali henüz tasdik edilmemiş bulunan Bulgaristan yeni isteklerle meydana çıkabilir, vaziyetin parsasını korkunç isteklerini kabul ettirerek toplayabilirdi. Tevfik Paşa bir an içinde bütün bunları düşündükten sonra Sait Paşa olsaydı işler bu derece sarpa sarınca hemen istifanamesini verip istirahate çekilirdi hükmüne vardı. Kendisi böyle hareket etmeyecek, vazifesinden ayrılmayacaktı. Fakat ne yapmalıydı ki İstanbul'un karşısına bir Rumeli ordusu çıkmasın, Bulgaristan'da devletin başına yeni belalar açmasın? Düne kadar cemiyete mensup bulunmuş olan ve Rumeli'nden gelme Dahiliye Nazırı Şefik Bey'in oradaki vaziyet hakkında padişahın bilip öğrendiklerinden olsun haberdar bulunmayışı da padişahın tuhafına gitmişti. Sultanahmet aynı el pençe vaziyeti muhafaza ederek biraz şaşkın sükut eden sadrazamın bütün düşündüklerini keşfetmişti. Hatta onun hatırına gelmeyen, hiç değilse henüz gelmeyen bir şeyi de düşündü, hesap etti. Karşısında derin bir tazim göstererek oturan bu Tevfik Paşa, yıllarca evvel Ferit Paşa'nın sadaretinden önce daha Halil Rıfat Paşa'nın sadrazamlığı esnasında bir an kendisine umdurulmuş bulunan bu sadarete nihayet erişmekten fevkalade bahtiyardı. Bu makamda kendisi tarafından uzun müddet tutulmayacağını fakat kendisi tahttan çekilmek zorunda bırakılırsa mevkiini bilakis muhafaza edebileceğini düşünerek bir saltanat tebeddülüne felaket nazarıyla bakmaması pek kabil değil miydi? İkinci Abdülhamit dedi ki, "Bütün kudret ve gayretinizi Rum elindekileri ikna ve teskine sarf ediniz. İrtica olmadığına ve her şeyin tabii bir hal, kanun-ı esasiye tamamıyla muvafık bir hal almış bulunduğuna kani olsunlar. O havaliden bir takım kuvvetlerin toplanıp yola çıkması ve değil payitahta girmesi hatta yaklaşması vahim olur. 10 Temmuz diye adlandırdıkları şey yani kanun-ı esasinin tekrar meriyet mevkiine girmesini irade etmeye beni sevk etmiş olan keyfiyet, Rum elinde kuvvetli bir mücadelenin sebebiyet verebileceği ihtilatların korkusuydu. Halbuki o zaman için varit ihtimaller şimdi fazlasıyla mevcuttur. Zira Bulgaristan'la azim bir ihtilaf halinde bulunuyoruz. Yunanistan'la da münasebetlerimiz gerginleşmiştir. İki ateş arasında kalabiliriz. Ordularımıza ise siyaset girmiş, yani kuvvetlerimiz zaafa uğramıştır. İstanbul'da ve vilayetlerde asayişin muhafazasına fevkalade dikkat etmekle beraber meclis-i mebusanla da daimi bir temas halinde kalınız. Kendilerine selam-ı şahanemi bildirin. Neşretmiş bulundukları beyannameyi büyük bir memnuniyetle okudum. Memleketin dört tarafına bir kere daha hitap etsinler. Ortada hiçbir irtica hareketi bulunmadığını, meşrutiyetin bütün vecibelerine riayet edildiğini ve faraza bütün memleket kanun-ı esasinin tatbik mevkiinden kalkmasını tekrar istese dahi bunu kabul etmeyeceğimi nam-ı şahaneme ilan etsinler. Sadrazam Paşa bütün bu sözleri hürmetle hatta dikkate gelerek ve tasdik makamında başını sallaya sallaya dinlemiş, iradat-ı hümayunun aynen ve harfiyen yerine getirileceğini temin ettikten sonra padişahın müsaadesiyle huzurundan ayrılmıştı. Fakat onu 31 Mart gününün kararsızlıkları içinde ve tarafsız adam diye muvakkaten bu makama getirmiş olan Sultanahmet, kendisinin şiddetli kararlar ve kati hareketler isteyen bu yeni vaziyette iş görebilecek ve vaziyete hakim olabilecek bir adam olmadığını pek güzel biliyordu. Nihayetsiz bir yorgunluk, şimdi gelmiş bir çaresizlik ve ümitsizlik içinde arkasından baka kalarak tekrar derin düşüncelere daldı. Kanun-ı esasiyi iadeye karar verdiğini heyeti vükelaya bildirmek üzere Arap İzzet Paşa'yı 36 saattir toplanmış olup artık cümlesi turşu haline gelen paşalara yolladığı zamanda bu derin çaresizliğe ve yorgunluğa düşmüştü. Fakat o vakit başta yine o Arap İzzet Paşa gelmek üzere pek çok adamı vardı ve 3 Rumeli vilayeti müstesna olmak üzere İstanbul'la tekmil imparatorluk uykuda bulunuyordu. Şimdi ise her tarafta nifak ve ihtilaf tohumları filiz vermeye başlamıştı ve nefsini 9 ayın heyecan ve dertleriyle tamamen çökmüş hissediyordu. Esasen de yaşı 70'e yaklaşmıyor muydu? İttihat ve Terakki'yi 31 Mart gününde kendisine ebediyen minnettar edecek bir fırsat çıkmış ve bu fırsatı yakalamayı münasip görmemiş bulunduğunu düşünerek de yanıyordu. Ayasofya meydanındaki asileri tepelemek üzere 1. Ordu Kumandanı Emir Bekler ve Babali'de Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ile makamına gitmeye bile cesaret edemeyerek oraya sığınmış bulunan Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa el kavuşturup ve el ovuşturup bu emri vermeye cesaret edemezlerken niçin bizzat kendisi meydana çıkıp bu emri vermemiş, padişah halife ve başkumandan sıfatıyla bu ayaklanmayı bastırtmamıştı? 31 Mart hareketinin zaferi takdirinde kazanmak ümidini beslediği nüfuz ve kudreti bu takdirde daha emin ve kati bir şekilde hem de meşrutiyet perver bir padişah sıfatıyla kazanmaz mıydı? İttihat ve Terakki'nin gittikçe artacağını hissettiği cüretlerine ve çılgınlıklarına alet olmaktan kurtuluşuna memnun, onun yere serilmesini büsbütün gizleyemediği bir hazla seyretmişti. Memnunluğunun intikamını yarın İttihat ve Terakki kendisinden elbette alacaktı. Şu kadar ki 31 Mart hareketini derhal bastırmakla İttihat ve Terakki'yi memnun etmiş olacağı da şüpheli, pek şüpheli bir şeydi. Kaybettiği nüfuz ve kudreti fazlasıyla ele geçirmek ve bu arada kendisini ortadan kaldırmak maksadıyla bu hareketi bizzat cemiyetin yahut hiç değilse cemiyete mensup bir takım kimselerin vücuda getirmiş olmaları da ihtimal dışında bir şey değildi. Cemiyetin kendi mevcudiyetiyle meşrutiyeti birlikte korumak üzere Rumeli'nden bilhassa getirtmiş, Kamil Paşa'ya karşı ısrarla tutmuş olduğu avcı taburlarının isyana ön ayak olması hiç değilse garip bir tesadüf teşkil etmiyor muydu? İkinci Abdülhamit ayağa kalktı ve hiçbir şey düşünmemek, her şeyi unutabilmek nimetini türlü zehirde arayan bir bedbahtın isticali içinde güvercinlerinin bulunduğu yere, onları seyre, onların manzaralarını ve oynayışlarını seyrederek bir haz duymaya, duyarsa bu hazla avunmaya gitti. 46. Meclis-i Mebusan büyük bir süratle tavrını değiştirivermişti. 31 Mart hareketini meşru ve mübarek bir tezahür olarak kabul etmekte ve memlekete bu şekilde ilan etmekte kabineden ileri gitmişken, İstanbul üzerine yürümek kararını bildiren ilk telgraf, hem de böyle bir yürüyüşe çıkmak için hayli sapa bir yerden, Yunan hudutları yakınındaki Yanya kasabasından gelir gelmez, vaziyetin yeni inkişaflara gebe bulunduğunu hissetmiş, cemiyetin meydana çıktığı ve geliştiği yerlerden, Manastır'la Selanik'ten pek yakında haberler alacağına hükmetmiş. Ve Tevfik Paşa kısacık beyannamesini okutup bunu program diye takdim ederek itimat reyi istediği zaman bu itimat reyinin verilmesini geleceğe bırakıp İstanbul'da 31 Mart'la hasıl olmuş vaziyeti hiç kabul etmemiş, bu vaziyete daima muhalif kalmış gibi bir tavır alıvermişti. 2-3 gün geçmeden de Rumeli'nden taze havadisler geliyor ve Selanik'te toplanarak içinde her ırktan gönüllüler bulunduğu bildirilen bir kuvvetin İstanbul'daki mürtecileri tepelemek, cezalandırmak üzere yola çıktığı haber alınıyordu. 3. Ordu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa bu kuvvetin başına geçmemiş, kumandayı Selanik'te redif kumandanı olan Hüseyin Hüsnü Paşa isimli birine bırakmıştı. Bu kuvvet İstanbul'a yaklaşmadan perişan edilip mesulleri ceza görecek oldukları takdirde bunlar arasında bulunmamak için böyle hareket etmiş olacaktı. Nitekim bu kuvvet ilerleyerek Selanik vilayetinden Edirne vilayeti hudutlarına girip Çatalca'ya, İstanbul'a doğru yaklaşınca Mahmut Şevket Paşa'nın Selanik'teki işlerini tanzim ve ikmal ederek komutayı ele almak üzere yola çıkmak üzere bulunduğu duyulmaya başlıyordu. Ve artık gazetelerin dili değişmişti. Temmuz'dan sonra hiç kullanılmamış olan bazı lakaplar ve sözler 31 Mart'ın hemen ertesi günü Zilullah-ı fil aleme kadar, Sultan Hamid'in yeryüzünde Allah'ın gölgesi bulunduğuna kadar birer birer meydana çıkmış ve unvanlar kumandanı azamımız Efendimiz sözüne kadar alıp yürümüşken bunların hepsi yine derlenip toplanıp ortadan kaldırılarak hükümdarın adı pek sade bir şekilde yazılmaya başlamış. Bunu ilk tenkitler, ilk tenkitleri de hakaretler, gittikçe acı ve ağır hakaretler takip etmişti. Aynı zamanda Bağbali, Tevfik Paşa kabinesinin gayrimeşru bir teşekkül olduğunu ve ayaklanan asker karşısında terlikle kaçmış bir Hüseyin Hilmi Paşa'nın tekrar iktidar mevkiine gelmesi icap ettiğini bildiren bir telgraf hücumu karşısında kalıyordu. Bu hususta tekmil memleket yarışa girmişti. Bir tabur askeri bulunmayan yahut bu askerini İstanbul'a sevk etmek için aylara ihtiyacı olan pek uzak yerler, ta Arabistan'ın, Hicaz'la Yemen ve Trablusgarp'ın en ücra köşeleri, meşrutiyete darbe indirenleri cezalandıracak bir kuvveti yola çıkarmak üzere bulunduklarını katı bir dille haber veriyorlardı. Ve Selanik'ten gelmekte olup miktarı sahih olarak bilinmeyen ordu Hadımköy'üne vardıktan sonra 31 Mart'ı bir irtica hareketi olarak kabul etmemiş bazı kimselerin ve bu meyanda ikdam sahibiyle baş muharririnin İstanbul'dan ecnebi bandıralı gemilere binip kaçtıkları öğreniliyordu. Yıldız'la kabinenin ise artık sesleri çıkmıyor, 31 Mart bir irtica hareketi değildi. Onu tedip iddiasıyla İstanbul'a yürüyen bir kuvvet payitahta sokulmayacaktır tarzında hiçbir söz duyulmuyordu. Mebuslara gelince ancak birkaç gün evvel 31 Mart'ın pek meşru bir hareket olduğunu memleketin dört tarafına bildirmiş olan mebuslar arasında yaklaşan bu yeni kudrete doğru koşmak, onunla şimdiden kaynaşmak üzere Ayas Stefanos'a akın başladı. Said Paşa Şapur Çelebi, Sultan Hamid'in cülus eder etmez bir nevi akıl hocası halinde başkatipliğe, 7 kere de sadarete getirmiş olduğu adam, 3 yumurta çıkarmaya kadar günde birkaç kere bizzat gidip kilitlerini açtığı ve kilitlediği söylenilen kilerine belki ızdırap ve endişe dolu bir nazar fırlattıktan sonra bu mebuslar kalabalığına katılmış ve ihtiyatı elden bırakmayarak Ayastefanos da vaktiyle de iltica ettiği İngiltere Devleti Sefarethanesi'ndeki bir memurun evine misafir inmişti. Fakat mürteciler eline geçmiş İstanbul'dan kaçıp Selanik'ten tekrar gelen hürriyetin mukaddes güneşine teveccüh eden Ayan ve Mebusa'nın Said Paşa gibi Ayastefanos'ta oturur bir İngiliz dostları bulunmadığı için ahbaplarının evlerinde dördü beşi bir odada yatmak eziyetine katlanmak pahasına küçük köyün birden şenlenmiş sokaklarında hürriyet fedailiği rolünü oynayabiliyorlardı. Sultan Hamid'e verilmiş sadakat yemininin gereği mucibince bu orduyu geldiği yere yollamayı belki bir an düşünmüş olan Tevfik Paşa sanki yer yarılmış da yerin altına girmişti. 31 Mart ayaklanmasını aksakalının ve resmen haiz bulunmamakla beraber halktan alınmış gazi unvanının ilham ettiği bir hürmet sayesinde ve geçirdiği heyecanlarla mezarına yaklaşmak pahasına teskin etmiş olan Ethem Paşa'ya gelince 2. Abdülhamit'i korumak vazifesini kendiliğinden yüklenecek cürette bir adam değildi. Fakat bunu Sultan Hamid isteyecek olsa yarı yolda devrilip kalacağını bile bile bu vazifeyi kabul etmesi mümkündü. Ancak Sultan Hamid 31 Mart hareketiyle hiçbir alakası olmadığı için bu gelen kuvvetin kendisine dokunmayacağını söylemekle nefsini avutmaya çalışıyor. Mülkün bir tarafından payitahttaki kuvvetleri tedip için gelen bir kuvvete karşı aldığı bu seyirci rolünde mülükane bir mahiyet olmadığını da düşünmemeye, görmemeye çalışıyordu. Halk arasındaki kanaat ise bu ordunun padişahı hal maksadıyla gelmekte olduğu zemininde idi. Şu kadar ki Sultan Hamid'in şahsını ve tahtını şiddetle müdafaa ederek Makedonya'nın kuvvetini İstanbul önünde müthiş bir bozguna uğratacağına ve herhalde hiç değilse yıldız etrafındaki ikinci fırka kuvvetleriyle sarayını müdafaa ederek taht ve tacını şehri harap etmek bahasına da olsa muhafaza edeceğine inananlar çoktu. Yıldızın etrafındaki semtlerin halkı yıldıza atılacak toplarla ve yıldızdan atılacak toplarla mahvolmaktan korkarak başka semtlere, Kadıköy'den Pendik'e kadarki köylerle adalara göç etmeye başlamışlardı. Ve nazır karısı olmak gururu içinde nimet herhangi bir tehlikeyi istihkar eder ve işin böyle bir iç harbi şekline gireceğine zaten ihtimal vermezken annesi İzzet Hanımefendi 3 gün evvel Çamlıca'da Libade'de eski cariyelik zamanındaki kapı yoldaşlarından olup mütekaid bir gümrük katibinin karısı olan Safinaz Hanım'ın evine misafir gitmiş ve kızının "Öyleyse yalıya gidin, Rumeli Hisarı'nda da muharebeler olmaz ya" teklifini "Belli olmaz ki" manasına gelecek bir tebessümle karşılayarak kabul etmemişti.